Ayrım 3. Koryaner, Wolfgang Schorlau. Sayfa 31. Geriye bakış. 5. Berlin. 8 Kasım 2011. SPD Meclis Grup Başkanı'nın odası. Dipnot. SPD. Sosyal Demokratische Partei Deutschland. Almanya Sosyal Demokrasi Partisi. Federal Almanya Meclisi Klaus-Dieter Welker bekliyordu. İki sekreterden biri Sosyal Demokrat Parti'nin güçlü grup başkanının odasına kadar eşlik etmişti ona. Şimdi bu odada döşemesi siyah kumaşla kaplı bir sandalyede oturmuş bekliyordu. Sekreter kadın Welker'in oturduğu sandalyenin yanındaki yuvarlak görüşme masasının üzerine bir tepsiyle gümüş bir kahve sürahisi ve bir şişe maden suyu getirdi. Aydınlık doğada yazı masası açık renkli bir ağaçtandı. İçeriye iki büyük pencereden bolca ışık giriyordu. Zemin açık kırmızı bir halıyla kaplıydı. Welker ayağa kalkıp dışarı baktı. Aşağıda sprey akıyordu. Güzel bir manzara. Grup başkanı beyefendinin keyfine diyecek yoktu. Hakikaten burası Welker'in uzun ve karanlık koridorlarına hakim olduğu Köln'deki makamından daha sevimliydi. Milletvekilleri meşgul insanlardı. Kimi zaman, evet tabii zaman zaman, memurlara kendilerinin halk tarafından seçilmiş, devlet hizmetkarlarınınsa en iyi ihtimalle kendi kariyerlerini mükemmelleştirme peşinde faniler olduklarını hissettirirlerdi. Welker grup başkanının onu bilhassa beklettiğini biliyordu. Muhtemelen lobide oturmuş gazetecilerle lafazanlık ediyordur ya da bir meslektaşıyla muhabbete dalmıştır. Welker grup başkanının ara sıra kolundaki saate bakıp onu yeterince bekletip bekletmediğini düşündüğünü gözünde canlandırdı. Herhalde şöyle bir şeyler söylüyordu gazeteciye. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcısı odamda bekliyor. Ya daha fazla bütçe isteyecek ya da Erfurt'taki rezaleti bir şekilde açıklamaya çalışacak. Derin bir iç geçirdi. Geçen hafta iki aşırı sağcı terörist Eisenach'ta kendini vurmuştu bir banka soygununun ardından. Polis kısa bir süre önce bir cinayete kurban giden Heilbronn'lu kadın polis Michele Chiesa-Vetter'in beylik tabancasını ikilinin motokaravanında ve son birkaç yıl içerisinde 9 yabancı kökenli kurbanın öldürüldüğü cinayetlerde kullanılan tabancayı da Zwickau'da teröristlerin evinde bulmuştu. Döner cinayetleri denen cinayet dizisi ve Heilbronn'lu polisin öldürülmesi böylece aydınlanmıştı. Gazeteler, televizyon, radyo, kısaca herkes, ülke sınırları içerisindeki her şerefsiz, polisin ve anayasayı korumanın bütün bunlardan neden daha önceden haberi olmadığını soruyordu. Anayasayı koruma lağvedilsin diye başlık atmıştı gazetenin biri. Almanya isyan halindeydi. Bir kere daha. Welker bir takım mazeretler gösterip haklı çıkmak peşinde değildi. Klaus-Dieter Welker işini yapıyordu ve işte bu yüzden burada oturmuş bekliyordu. Evet, milletvekillerinin varlığını kabul etmek lazımdı neticede. Dolgu macunları, kendilerini bir bok zannediyorlardı. Seçilmişlerdi ya. Halbuki aslında milletvekili maaşlarını cukkalayabilmelerinin tek sebebi parti yönetiminin onları ne yapacakları öngörülebilir sınıfına sokmasıydı. Bu yüzden seçim döneminde listelerin ön sıralarına konuluyorlardı. Bazıları sadece parti kongresinde esen havaya bağlı olarak bir takım komisyonların oturumlarına katılıp hakkı huzur alıyorlardı. Dolgu macunu. Gazeteciler de adam akıllı karıştırıyordu ortalığı. Televizyonlardaki özel yayınlarda, sözlü ve yazılı yorumlarında ve gazetelerine attıkları başlıklarında bu nasıl mümkün olabilir diye soruyorlardı. İki katil onlarca sene çalıp çırparak ve teşhis edilmeden Almanya'da cirit atıyor, bu süre zarfında 10 kişiyi vuruyor, birkaç bombalı saldırı düzenliyor, banka soyuyor ve kimse bu adamları tevkif etmiyor. Daha da beteri, kimse bunları fark etmiyor bile. Polis nerede bütün bu süre boyunca? Anayasayı korumacılar ne iş yaparlar? Bu hadise bütün iç güvenlik örgütlerinin tamamen iflasını gösteriyordu. Maymunlar. Welker boynunu kıkırdattı. Bu krizden güçlenerek çıkacağız. Kriz denen bu dönemin sonunda kurum eskisinden daha iyi bir konumda olacak. Daha fazla yetki, daha fazla personel ve daha fazla parası olacak. Özellikle de parası, çok daha fazla parası. Welker'in planı böyleydi. Bunu bir şans olarak görüyordu ve bu şansı kullanacaktı. İşte bunun için buradaydı. Bu yüzden bekliyordu SPD grup başkanını. Bütün Almanya güvenlik teşkilatlarını paçavraya çevirirken o bir sonraki atağın hazırlığı içerisindeydi. Klaus Dieter Welker heybetli bir adamdı. 1.93 boyundaydı. Kelmiş gibi geliyordu insana ilk bakışta. Ama aslında başının üzerine dağınık mevzilenmiş birkaç saç öbeği ancak 1-2 milimetre yükselebilseler de hala gökyüzüne uzanma çabası içindeydi. Kafasının iki yanındaki kısa kesilmiş gri saçlar da Welker'in uyandırdığı dazlaklık izlenimini azaltmıyordu hiçbir şekilde. Duru gri gözler, ince ve esnek köprülü modern çerçevesiz camlı işlevsel gözlük, incecik belli belirsiz dudaklar, genellikle koyu gri bazen siyah takım elbiseler, istisnasız her zaman kravat. Tanrı biliyordu ki şık ve zarif görünmüyordu ama sadece Tanrı değil kendisi de biliyordu bunu. Welker aşağı Bavyera'daki Schärling adlı 200 nüfuslu bir köydendi. Neredeyse ailenin çiftliğini devralıp çiftçi olacaktı. Nihayetinde en büyük oğul oydu, 5 kardeşin en büyüğü. Welker'den sonra 3 kızı olmuştu ailenin, sonra da Florian gelmişti. 12 sene ve çiftliği babalarından devralan tekne kazıntısı. Florian birçok şeyi değiştirmişti çiftlikte. Şimdi sürdürülebilir tarım ve ekolojik hayvancılık yapıyordu. Hiç kolay işler değildi bunlar. Süt kotalarının kaldırılmasının ardından süt fiyatları inanılmaz düşmüştü. Babasının eskiden biraz olsun para kazandığı boğa besiciliği de uzun zamandır zahmetine değmiyordu. Eskiden çocukluğunda köyde 2 bakkal, 1 banka, 1 kasap, mezbahanın 2. sınıf ürünlerinin satıldığı 1 2. dükkan, 1 itfaiye binası, 1 birahane, postanın da geldiği 1 ayakkabıcı, birer demirci ve marangoz atölyesi vardı. Bir de okul vardı. En azından ilkokulun ilk 2 sınıfını okuyabileceğiniz bir okul. Ki Welker çiftliğinin bütün çocukları da burada okumuşlardı. Bavyera'da çok sık görülen ve dört kenarlı denen türden çiftliklerinde bütün aile, anne, baba ve 5 çocuk sabahın erken saatlerinden karanlık çökene kadar çalışırdı. 30 inek, 10 dana ve 12 buzağıya bakmak gerekiyordu. Daha sonra mezbahaya satılacak olan 10 boğanın yemi verilirdi. 2 domuz olurdu çiftlikte. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda kesilirdi. Bir düzineden fazla tavuk, bir tavşan kümesi, bir köpek ve sayısız kedi. 3 hektar büyüklüğünde bir orman arazisi de çiftliğe dahildi. Kış aylarında çocuklar bu küçük ormanda sobada yakmak üzere çalı çırpı ve odun toplarlardı. Yazın babası çimenin otunu keser ve ot kuruduğunda bütün aile samanın bir araya toplanıp büyük arabaya yüklenmesine, ambara taşınıp orada indirilmesine ve samanlığa kaldırılmasına yardım ederdi. Bunun haricinde annesi ile babası arasında son derece sıkı bir iş bölümü vardı. Annesi inekleri sağar, babası ahırları temizlerdi. Annesi bahçede çalışır, babası gübre şerbetini tarlalara çıkartır. Annesi buzağlarla ilgilenirken babası tarlayı sürer ve ekerdi. Welker ailesi neredeyse bütün ihtiyaçlarını kendisi üretirdi. Anneleri bahçede hıyar, fasulye, turp, soğan, patates ve havuç yetiştirirdi. 3 büyük ceviz ağacı vardı çiftlikte. Çocuklar sonbaharda cevizleri toplardı. Yaz geldiğinde bahçenin kirazını yerlerdi. Yaz sonuna doğru mürdüm eriği ve armuda sıra gelirdi. Ahududu, frank üzümü, kuş üzümü de yetişirdi bahçede. Annesi bunları toplar, konserveler ya da marmelat yapardı. Kız kardeşleri her gün bütün aile için yemek yapar, hamur işleri hazırlarlardı. Bir hayvan kesildiğinde kan sucuğu pişirirler, bahçede annelerine yardım ederler ve herkesin kıyafetlerini yamarlardı. Klaus Dieter sabahları babasına ahırda yardım eder, samanlık ve tahıl ambarında düzeltilmesi gereken bir şeyler olduğunda da yeni yollar açılması gerektiğinde ona destek olurdu. Klaus Dieter ölümüne çalışabilirdi, pes ettiği vaki değildi. Bu defa da pes etmeyecekti. Bernhard ve Mundlos cehennemin dibinde kavrulsunlar, teşkilatın önünde muazzam bir kapı açmışlardı. Welker saatine baktı, istediği kadar bekletebilirdi onu sayın grup başkanı, pes etmeyecekti. Olgunluk sınavını geçip üniversite okumasını tamamen köyün papazına borçluydu. O da tıpkı bütün komşu çiftliklerdeki erkek çocuklar gibi Peder Wildgruber'in yanında papaz çömezliği yapmıştı. O dönemde papaz çömezleri ayin sırasında Latince dualar okumak zorundaydılar. Klaus Dieter bir türlü beceremiyordu bunu. Bu anlaşılmaz Latince duaların başlangıcı bile girmiyordu kafasına bir türlü. Confiteor Deo Omnipotenti, Betae Mariae, Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo. Daha orada beyaz bayrağı çekiyordu. İlk 2-3 kelimeyi ezberleyebilmişti, hala da aklındaydı bunlar. Confiteor Deo Omnipotenti. Ama devamında Latince kavramları birbirine karıştırıyor, sıralarını şaşırıyordu. Zaman zaman bazılarını unutuyor, çaresizlik içerisinde en azından kendi kulağına Latinceymiş gibi gelen bir takım yeni kelimeler uyduruyordu. Peder Wildgruber papaz çömezlerine ders vermek için koca koca tahtalar hazırlamıştı. Bunların üzerinde Confiteor duası kocaman harflerle yazılmıştı. Hep birlikte okuyorlardı metni. Koro halinde okurken, metin gözlerinin önündeyken kıvırıyordu bir şekilde. Ama tek başına ve ezberden okumaya kalktığında ilk birkaç kelimeden sonra çuvallıyordu. Sadece eczacının oğlu Alexander ile babası veteriner olan ve Velkerlerin ineklerinin tohumlanmasını da sağlayan Maximilian, sadece bu iki çocuk Confiteor duasının tamamını ezbere okuyor. Quae peccavinimis, cogitatione verbo et opere ve bunlara benzer diğer bir sürü kelamı aklında tutamayan köylü çocuklarını hor görüyorlardı. Çömezlerinin çuvallamasına alışkın olan papaz, bu yüzden kuşaklardır bu sorunu çözmek için bağrına taş basarak kullandığı yöntemi bu çocuklara da önerdi. Köylü kafalarınıza bu duayı nasıl olsa sokamayacaksınız. Sizin Confiteor Deo Omnipotenti, Betae Mariae Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beato Giovanni Baptistea, Sanctis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi, Pater Quae Peccavi diye bütün metni mırıldanmanıza gerek yok. Siz sadece sayacaksınız. Ama ilk sıralarda oturanların anlayamayacağı şekilde 32'ye kadar sayacaksınız. Haydi başlayın. Çocuklar kimsenin ne dediklerini anlamayacağı şekilde alçak sesle mırıldanmışlardı. Sonra 32'ye gelince yüksek sesle mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa diyeceksiniz ve göğsünüze vuracaksınız. Bunu hepsi becermişti. Sonra mırıldanarak saymaya devam edin. 33, 34, 42'ye kadar. Sonra 42'yi biraz daha yüksek sesle söyleyeceksiniz. Öyle de yaptılar. Peder Wildgruber çocukların mırıldandığı 42'yi duyduğu anda ellerini göklerdeki efendiye doğru kaldırıp ayini normal akışı içinde devam ettirmişti. Başlarda Klaus Dieter de tüm diğer çömezler gibi o anlaşılmaz Latince kelimeleri artık öğrenmek zorunda olmadığı için rahatlamıştı. Ama sonra Maximilian ve Alexander'in burnu havada suratlarını ve kendisiyle diğer salak çiftçi çocuklarına nasıl bir aşağılamayla baktıklarını gördüğünde artık bu salaklardan biri olmamaya karar verdi. Latince metni yazdı bir kere daha, bir kere daha yazdı, sayısız defalar kopyaladı el yazısıyla. Ve yüksek sesle tekrar tekrar okudu. Sabahın erken saatlerinde ahırların temizlenmesinde babasına yardım ederken gübre yabasını salladı, ritme uydurarak kıraat etti. Ideo precor betaem mariam, semper virginem beatum michaelem arcangelum. Ve sonunda omnes sanctos ette pater orare pro me dat dominum deum nostrum. Zordu ama pes etmedi. Sonra bir gün geldi, beyninde bir şalter devreye girdi ve Velker çiftliğinden gelen çocuk Confiteor'u son derece sükûnetle tek hata yapmadan kıraat etti. Mükemmel bir papaz çömezi gibi. Sabah ayininde yapmıştı bunu ve ikinci çömez frank saymayı bırakıp gözlerini ona dikmişti. Her zamanki gibi cemaate sırtını dönmüş papaz Wildberg kısa bir tereddütten sonra ellerini Rab'be doğru kaldırmış, başını çevirip meftun bir gülümsemeyle diğer çocuklar gibi etrafa bakınmak yerine dizlerinin üstüne çökmüş, berrak ve tiz olan sesiyle Confiteor'u hatasız okuyan ufaklığa bakmıştı. ''Bu oğlan akıllı, üniversite okuması lazım.'' dedi papaz efendi bir hafta sonra babasına. Papaz efendi köyde tartışılmaz bir yetki merciydi. Babası bu oğlan çiftliği devralacak, akıllı olmasının buna bir zararı olmaz dedi. O zamanlar köyün olduğu bölgede ortaokul ve lise yoktu. Dolayısıyla ufaklığın her gün neredeyse 20 kilometre uzaklıktaki Deggendorf'a götürülmesi gerekiyordu. Peki nasıl olacaktı bu? Ebeveyninin onu okula götürmesi mümkün değildi. Sabahın 5'inden akşam 7.30'a kadar ahırda çalışıyorlardı. Temizlik yapıyor, ineklere yem veriyor, buzağıları besliyor, süt sağma bölümünü ve süt güğümlerini temizliyorlardı. Sonra süt bu güğümlere dolduruluyor, doldurulan güğümler römorka yükleniyor, babası römorku arkasına bağladı, traktörle ilerideki sapağa gidiyor ve güğümleri mandıranın süt toplama kamyonunun alması için oraya bırakıyordu. Ufaklığı kimsenin okula götürmesi mümkün değildi. Peki okula nasıl gidecek diye sordu babası. Annesi ama papaz okuması lazım dedi diye cevap verdi. Klaus Dieter'in annesi de babası da çok dindar insanlardı. Klaus Dieter hayatı boyunca inancı onlar kadar derin ve sağlam kimseyle tanışmayacaktı. Aile tabii ki her pazar kiliseye gidiyor ve peder Wildgruber'in vaazlarını dinliyordu. Senede bir kere de kilise cemaatiyle beraber Altötting'e hac ziyareti yapıyorlardı. Siyah Madonna'nın merhamet şapelinde dua ediyorlardı hep beraber. Klaus Dieter ebeveynini sadece bu haç kilisesinde diz çöküp ellerini kavuşturmuş ve derin bir huşu içerisinde dualarına gömülmüşken çalışma ve kanaatkarlığın şekillendirdiği hayatlarından bu kadar uzaklaşmış ve bu kadar kendini kaptırmış görüyordu. Muhtemelen bir dahaki ürünün bereketli olması ya da şap hastalığı belasının kendilerinden uzak kalması için yalvarırlardı göklerdeki Efendimiz'e. Wildgruber bir ara babasının koluna dokundu ve onu dalıp gittiği duasından çekip hayata geri döndürdü. Babası derin bir uykudan uyanmışçasına şaşkın, annesine dokundu yumuşacık bir hareketle. Ayağa kalktılar, bacakları uzun süredir diz çökmekten titriyordu. Papazı takip ederek dışarıya yaz sonlarının hoş sıcağına çıktılar. Wildgruber gençliğinde askermiş ve Kızıl Ordu'nu kovaladı. Hitler ordusu geri çekilmeye başladıktan sonra doğuda bir yerlerde korkunç şeyler yaşamış. Hiçbir zaman en azından doğrudan doğruya bahsetmediği bir şeyler. Ama her pazar ayininde komünizmi ve Rusları yeren hararetli ve upuzun bir vaaz verirdi. Öyle ki kilisenin oğlan çocuklarına ayrılan bölümündeki banklarda oturup bu vaazları dinleyen Klaus Dieter ve diğer çocukların ödü kopardı Ruslardan. Klaus Dieter bazen geceleri Rusların çiftliğe saldırdığı, ahırları ateşe verdiği, annesini süngülediği, kız kardeşlerini saçlarından çekerek yerlerde sürüklediği kabuslar görürdü. Çığlıklar atarak uyanırdı bu kabuslardan. Aynı odada yatan küçük kardeşi Florian abisini sakinleştirmek zorunda kalırdı. Wildgruber Ruslara karşı vaazlar vermekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Sovyetler Birliği tarih sahnesinden silindikten ve yaşlı papazın hafızası demans tarafından delik deşik edildikten çok sonra bile bir cenaze töreninde müteveffanın ismini unutup onun ardından yapması gereken konuşmayı komünizme karşı sert bir vaaza dönüştürmesine düzenli olarak rastlanıyordu. Müteveffanın ailesi ve cemaat donup kalıyor, kimse birbirinin yüzüne bakamıyordu böyle bir şey olduğunda. Ama papazı kenara çekip bir şey söylemek ya da gülmek kimsenin aklından bile geçmiyordu. Wildgruber'in köydeki otoritesi son nefesini verene kadar dokunulmazlığını sürdürdü. Annesi zaten çok nadir olan boş zamanında sıkça çocukları yanına alıp tesbih duaları okurdu. Özellikle de bir fırtınanın yaklaştığı günlerde. Önce çocuklar annelerinin talimatıyla eve koşuşup bütün elektrikli aletleri fişten çekerdi. Sonra anneleri inananları fırtınanın kötülüklerine karşı korumak üzere kutsanmış özel mumlardan bir tane yakıp masanın üzerine koyardı. Ardından hep birlikte diz çöküp fırtına hayvanlarına ve ürüne zarar vermesin diye tesbih dualarına başlarlardı. Her seferinde de işe yarardı diye aklından geçirdi Welker ve saatine baktı. Tam 40 dakikadır bu sandalyede oturmuş bekliyordu. Ayağa kalkıp yan odadaki iki sekreterin yanına gitti. Biraz evvel kahveyi getiren, kabahatli olduğunu bilen bir ifadeyle baktı ona ve omuzlarını kaldırdı. Welker onu kafasını eğerek onaylayıp minderi hala sıcaklığını koruyan iskemlesine geri döndü. Ebeveyni tabii ki CSU'ya atıyordu oyunu. Dipnot CSU, Christli Soziale Union, Hristiyan Sosyal Birlik, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Bavyera eyaletinde hep mutlak çoğunluğu elde eden ve bu güce dayanarak sağ koalisyon hükümetlerinde mutlaka yer alan sağ muhafazakar parti. Hiçbir zaman parti üyesi olmamışlardı. Ama CSU aileye ve kiliseye yakın bir partiydi ve tarıma sadakatle bağlıydı. Anne babasının SPD adayını seçmesi zaten mümkün değildi. Çünkü adam boşanmıştı. Ama Welker'in CSU'ya katılmasının, hele hele bu partide kariyer yapmasının nedeni bütün bunların hiçbiri değildi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 39.